SBS Radio.
Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanarak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Kanada'da Avustralyalı turist gencin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatilde kabine revizyonu üzerinde çalıştığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakarak Muhafazakar Parti'nin liderliğini kazanan Boris Johnson, İngiltere'nin yeni başbakanı oluyor. Yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesinin oy kullandığı parti seçimlerinde Johnson, Jeremy Hunt'tan iki kat fazla oy aldı. Londra'nın eski belediye başkanı bugün yemin ederek Theresa May'in yerine Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı olacak. Boris Johnson zaferinin ardından bir teşekkür konuşması yaptı.
We are going to unite this amazing country and we are going to take it forward. I thank you all very much for the incredible honor.
Johnson ülkeyi yeniden birleştireceğini ve ileriye götüreceğini ifade ederken ekibiyle birlikte birkaç gün içinde çalışmalara başlayacağını söyledi. Boris Johnson Türkiye'de Osmanlı torunu olarak tanınıyor. Johnson, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki son Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johnson'ı sosyal medya hesabı üzerinden kutladı ve yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Boris Johnson'a tebriklerini iletti. Morrison Twitter'dan verdiği mesajda Johnson'ın iş bitiriciliğinin hayranlık uyandırıcı olduğunu ifade etti. Morrison ayrıca Avustralya'nın Johnson'ın liderliği altında İngiltere ile olan ilişkisini güçlendirmeyi dört gözle beklediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İngiltere'nin bugün yemin edecek yeni başbakanını İngilizlerin Trump'ı ifadesiyle kutladı. Öte yandan Başkan Trump dün Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alması üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye uygulanması gündemde olan yaptırımlar görüşüldü. Demokrat senatörler ise yaptırım çağrılarını yineledi ve toplantıya davet edilmedikleri için tepki gösterdi. Toplantıda alınan kararlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da geçtiğimiz salı günü yayımlanan kulis haberinde Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söylediği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu konuda güvence verdiği iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir kameralardan uzak. Erdoğan'ın tatilde olduğu söyleniyor. Ancak aynı zamanda kabine revizyonu üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Bu iddia üzerine konuşan ilk isim Binali Yıldırım oldu.
Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez, orada da çalışır. Gerek kabine konusunda, gerekse diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir.
Eski başbakanın bu kabine değişikliğinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı iddia ediliyor. Yıldırım kendisine bu durumun sorulması üzerine şu sözlerle cevap verdi.
Pozisyonun ne olacağının önemi yok. Ülkemizin geleceği için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik. Bundan sonra da gayret edeceğiz.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde alınan sonuçların ardından hem Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hem de hükümette değişikliğe gidileceği iddia ediliyordu. Bu değişikliklerin Ağustos'tan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Yapılacak değişikliklerde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesinin ardından birleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın yine ayrılacağı da iddia ediliyor. Kanadalı yetkililer Avustralyalı turist Lucas Fowler ve Amerikalı kız arkadaşı China Dizzy cinayetinde iki gencin şüpheli olduğunu bildirdi. 19 ve 18 yaşlarındaki ikilinin önce kayıp olarak ilan edildiği, şimdi ise cinayet şüphelisi olarak arandığı açıklandı. İki genç Avustralyalı turist ve arkadaşının ölümüyle önce uzaktan bağlantılı olarak kabul edilmişti. Ancak Kanada polisi yetkilileri şu anda iki gencin cinayet şüphesiyle arandığını açıkladı.
The RCMP are now considering Cam McLeod and Briar Schmigelski as suspects in the Dease Lake suspicion.
Konuyla ilgili açıklamayı yapan Yüzbaşı şöyle: İki gencin Avustralyalı Lucas Fowler ve China Dease'in cinayetlerinin şüphelisi olarak arandıklarını söyledi ve bu konuda Kanada halkından yardım istedi. Türkiye sınırında güvenli bölge inşası için önemli bir adım atıldı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretinde Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesinden sonra Türk ve Amerikalı yetkililer ortak bir çalışma başlattı. Ankara, Suriye'de 30 kilometre genişliğinde bir güvenli bölgenin kurulmasını istiyor. Ankara ayrıca Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasını da talep ediyor. Avustralya Federal Polisi'nin yeni başkanı görevinden onur duyduğunu söyledi. Avustralya'nın yeni Emniyet Genel Müdürü Rishi Kershaw görevi Eylül ayında Andrew Colvin'den devralacak. Kershaw şu açıklamayı yaptı.
My initial focus will be around making sure that those frontline officers in the AFP are supported with the right.
İlk önceliğinin ön saflarda çalışan polis memurlarının doğru eğitim alması ve gereken teknolojik desteğe sahip olması olduğunu söyleyen Kershaw, ayrıca Avustralyalılara zarar vermek isteyen örgüt ve çevrelere gereğinin yapılacağını söyledi. Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi kaçak göç merkezi yapmamak için büyük mücadele verildiğini belirtti.
İstanbul'da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Başımızın üzerine. Ama İstanbul'un dışından İstanbul'a gelen, Türkiye'nin başka illerinde oturum belgesi verdiğimiz, bizim verdiğimiz yol belgesi olmadan buradan gidemezsiniz dediklerimizi de eğer İstanbul'da muhafaza etmeye çalışırsak, yarın İstanbul'da hiçbirimizin kontrol edemediği bir sıkıntı baş gösterir.
Muhalefet ise Soylu'nun ifadelerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, hükümeti göstermelik çözümler bulmakla suçladı.
Yarım milyona yakın Suriyeli zaten İstanbul'da geçici kayda girmiş durumda. Olan şu, vatandaştaki tepkiyi azaltabilmek amacıyla derde deva olmayacak bir takım önlemler alınıyor. Pansumanlı aspirin tedavisiyle işler geçiştirilmeye çalışılıyor.
Türkiye'nin yasal olarak ev sahipliği yaptığı göçmen sayısının 3 milyon 30 bin kişi olduğu bildiriliyor. Liberal Parti milletvekili Russell Broadbent, işsizlik yardımını arttırmayı öngören meclis raporunu değiştirmesinin istendiği iddialarını ne reddetti ne de doğruladı. The Sydney Morning Herald ve The Age gazeteleri Nisan ayında, yani seçimlerin hemen öncesinde yayınlanan son rapordan bu konudaki önerilerin çıkarıldığını iddia etmişti. Milletvekili parlamentoda bir komiteye başkanlık ederken kendisine sorulan raporun değiştirilip değiştirilmediği sorusuna yanıt vermedi. Muhalefetin Hazine Bakanı Jim Chalmers ise hükümet dışında herkesin işsizlik yardımının yükseltilmesi konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
What is clear from the reports that have come out today is that the report was going to recommend working towards an increase.
Bugün yayınlanan haberden de anlaşılacağı üzere raporda işsizlik yardımının yükseltilmesi tavsiye ediliyordu, ancak hükümet son anda rapora müdahale etti şeklinde konuştu Chalmers. Hükümet işsizlik yardımını arttırmayı reddediyor. Uzmanlar ise işsizlik yardımının son 25 yıldır hiç değişmediğini, ancak yaşam şartlarının değiştiğini vurguluyor. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bugün Amerika'dan Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Atilla'nın Türkiye'ye gönderilmek üzere Amerika'da tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildiği bildirildi. New York'ta Rıza Zarrab davasında yargılanıp hapis cezasına çarptırılan eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye olmuştu. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından 6 suçlamadan 5'inden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği kararın yasa dışı faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanması için verildiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı dün akşam başladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar üzerine uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle Puka lakaplı Pınar Karagöz'e verilen 5 yıl 10 aylık cezanın gerekçesi açıklandı. Mahkeme sosyal medyanın gücüne atıfta bulundu. Kararda sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir denildi. Gerekçeli kararda sosyal medya fenomeni Pukka'nın doğrudan uyuşturucu madde bağımlılığına özendirdiği ve bu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamına giremeyeceği belirtildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 4 liradan, 70 Amerikan sentinden ve 62 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerine gelince Dünya Olimpiyat Komitesi Tokyo'da gerçekleşecek olimpiyat oyunlarına bir yıl kala Japonya'nın söz verdiği çalışmalarda doğru yolda olduğunu ilan etti. Japonya'da olimpiyatlar için yeni bir stadyum inşa ediliyor ve bugünden tam bir yıl sonra açılışın bu stadyumda yapılması planlanıyor. Olimpiyat oyunları için şimdiden 3 milyon bilet satılmış durumda. Ve hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın başkent Canberra'da parçalı bulutlu ve 13 derece, Sydney'de güneşli 19 derece, Melbourne'da parçalı bulutlu ve 15 derece, Adelaide'de sağanak yağış ihtimali var ve 16 derece, Perth'te yağmurlu ve 20 derece, Hobart'ta yağmur ihtimali var 13 derece, Brisbane'de güneşli ve 26 derece ve Darwin'de de yine güneşli 32 derece olacağı öngörülüyor. Haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.